Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Günümüz hayırların işlendiği, şerlerden korunduğumuz bir güzel gün olsun inşallah. Musa Topaç Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Programımıza teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, âl ve ashabının, nebiler silsilesinin, saadat-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, ümmetimizin, milletimizin, bütün müminlerin sıhhat, selamet ve afiyetine vesile olmak üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış oluyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz dinleyenlerim, bu programımızda merhum Musa Topaç Efendi Üstadımızın daha önce Altınoluk Sohbetleri isimli eserlerini okumuştuk. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerinden, Allah dostlarının güzel sözlerinden seçilmiş ruh dünyamızı inşa edecek, İstikametimize vesile olacak her biri güzel sohbetlerdi Hazret'in yazdığı. Şimdi ise İslam Kahramanları isimli eserlerini okuyoruz. Merhum Musa Topaç Efendi özellikle gençlerin tarih şuuru noktasında dikkatli olmalarını, ciddi bir tarih şuuruna sahip olmalarını çok arzu ederlerdi. Özellikle böyle 13, 14, 15 yaşındaki gençlere çok zaman böyle gayet güzel bir şekilde basılmış Osmanlı albümleri hediye ederler. Evlenecek gençlere yine evlerinde bulunsun diye Osmanlı albümleri hediye ederler. Aile hayatları güzel olsun diye onlara özellikle de yine aile hayatı ile ilgili çok temel eserleri gayet güzel paketleyerek verirlerdi. Dolayısıyla bu sohbetlerimizin belki de böyle bir farklı yönü de var. Tarihini bilmeyen milletler geleceği elbette ki güzel inşa etme fırsatını kaçırmış olacaklardır. Dolayısıyla tarihten ibret alacağımız çok büyük dersler var. Akif'in tabiriyle tarih tekerrürden ibarettir ama ibret alınmayınca da acı felaketlerle yine insanlar baş başa kalabiliyorlar. Dolayısıyla merhum Musa Efendi Üstadımız bir taraftan o manevi sohbetlerle ayet-i kerime, hadis-i şerife, Allah dostlarının menkıbeleriyle gönül dünyamızı inşa ederken bir taraftan da gerçekten hem terbiyesiyle meşgul olduğu evlatlarına hem de bu ümmeti Muhammed'e bir tarih şuuru da armağan etmek istemiştir. Bu sebeple bu eserler yazılmıştır. Asr-ı Saadet'ten başlayarak Osmanlı tarihi, daha sonra da zamanımıza kadar bu aziz millete hizmet etmiş insanların güzelliklerini hem kendileri sohbetlerde anlatmışlar hem de okumuşlardır aynı şekilde. Bizler de onun bu güzel uygulamasını tekrar bir hatırlayarak inşallah da gönüllerimizde hem bir ashab şuuru oluşsun hem de tarihimizin güzelliklerini böylece paylaşmış olalım düşüncesiyle yine bunları okumuş oluyoruz. Bugün Çolak Hasan'dan başlıyoruz. Çolak Hasan Yeniçeri olmak istiyordu. Acemiler Ocağı'na başvurdu. Fakat ağa ocağı kabul etmedi. Hasan'ın boynu büküldü. Sonra çolak elini gizlemek için bedene yaklaştırdı ve kendi kendine artık hiçbir zaman savaşa katılamayacağım Yeniçeri'de olamayacağım dedi. Oradan ayrılarak evine gitti. Çolak eline baka baka ağlamaya başladı. Devrin büyük alimlerinden Hoca Saadettin Efendi sarayın bahçesinde gezintiye çıkmıştı. Hasan'ın ağlamasını duydu, sesin geldiği tarafa doğru yürüdü. Hasan'a niçin ağladığını sordu. Hasan, çolak elini arkasına saklayarak gözyaşlarını gizlemeye çalışıyordu. Hoca Saadettin Efendi ona, derdini bana söyle evlat, bir çaresini bulalım dedi. Hasan, çaresini bulamazsınız deyince, hoca sen yine de söyle dedi. Hasan, yaşlı gözlerini silerek Hoca Saadettin Efendi'nin göz bebeklerine baktı. Padişah Efendimiz düşman üzerine sefer düzenlemiş. Fakat ben gidemeyeceğim. Hayatım boyunca hiç asker olamayacağım. Sefere de katılamayacağım. Bir süre önce beni acemiler ocağına almadılar. Eğer o zaman alsalardı, belki şimdi ben de sultanımızın ordusuna katılır, onunla beraber savaşa giderdim dedi. Saadettin Efendi bir müddet düşündükten sonra seni harbe ben götüreceğim dedi. Hasan bir an hayretler içinde kaldı. Hoca Efendi onun şaşkınlığını fark edince orduda yalnız muharipler yoktur ki pek çok kişi orduya hizmet eder. Ama savaşta en önemli olan her türlü hizmeti yapmaktır. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Herkes elinden geleni yapar. Sen de mutfak hizmetçisi olacaksın bu savaş erkanının içinde dedi. Bu sözlerden sonra Hasan Saadettin Efendi'nin yanından ayrılmadı. 1596 senesinin Haziran ayında Sultan 3. Mehmet ordusuyla sefere çıktı. Çolak Hasan da bu ordunun mutfak görevlileri arasında yer aldı. Önce Budi'nin yanındaki Eğri Kalesi fethedildi. Osmanlı ordusu Haçlılarla Haçova'da karşılaştı. Otağı Hümayun, bataklığı gören bir tepeciğin üzerinde kurulmuştu. İlk günkü çarpışmalardan bir netice alınamadı. Ertesi gün savaş yeniden şiddetlendi. Sultan, beyleri ve paşaları yanında olduğu halde savaşı takip ediyordu. Öğleden sonra bataklığın geçilmesi esnasında önce birlikleri olan Kırım atlıları bozulup geri çekilmeye başladılar. Ön saflardaki bu bozgun arkaları da tesirini gösterdi. Fırsattan istifade eden düşman sultanın otağına saldırdı. Otağı Hümayun ortadan kaldırıldığı zaman Türk ordusu dağılır ve kesin şekilde mağlup edilirdi. Bu sırada ordunun geri hizmetlerini görmekle vazifeli olanlar mutfak çadırının önünde toplandılar. Hasansa her zaman yaptığı gibi yine mutfak çadırından ayrılmış, savaş alanının yakınlarından çarpışanları seyrediyordu. Ordunun bozulduğunu görünce hemen koşarak mutfak çadırının önünde toplanmış olan kalabalığın karşısında nefes nefese durdu. Onlara, "Ne duruyorsunuz? Kafir sultanımızın otağına saldırıyor. Bir şeyler yapmazsak otağı Hümayun'u düşman çizmeleri kirletecek. Ellerimiz bağlı bekleyemeyiz. Biz Türk ve Müslüman değil miyiz? Bu ordunun mensubu değil miyiz? Analarımız bizi hangi günler için doğurdu?" diye bağırdıktan sonra mutfak çadırına girerek direklerden birinde asılı olan baltayı kaptı. Elindeki baltayı hırsla sallayarak "Arkadaşlar ben gidiyorum. İsteyen gelsin" dedi. Bu hareket oradakileri coşturdu. Kim her ne buldu ise eline alarak Hasan'ın peşine takıldı. Kiminin elinde bıçak, kiminin elinde satır, kiminin de kepçe vardı. Hatta bazıları ocaktan çektikleri ucu yanmış odunlarla hücuma katılmışlardı. Çolak Hasan, sultan otağına 2 metre yaklaşmış olan düşmana baltasını öyle savurdu ki kafirin zırhı göksünden parçalandı. Bir anda düşman niye uğradığını anlayamadı. Kafalarına yedikleri kepçeler ve odunlarla paniğe kapıldılar. Allah Allah sesleri ortalığı çınlatmaktaydı. Tepenin üzerinden hadiseyi seyreden Hoca Saadettin Efendi yanında bulunan Cağaloğlu Sinan Paşa'ya "Düşmanın bu şaşkınlığından istifade edebiliriz. Ne duruyorsunuz?" diye bağırdı. Savaş bir anda tam tersine dönmüş, düşman askeri dağılmış, kaçmaya başlamıştı. Az önce zafer naraları atan ağzı salyalı kafirler her şeylerini bırakarak kaçıyorlardı. Fakat bu zaferin kazanılmasında en büyük rolü oynayan da Çolak Hasan ağır yaralandı. Hasan sultanın çadırına getirildi. Bir ara gözlerini açtı. Çadır kapısından padişahın girmekte olduğunu görünce "Çok şükür, çok şükür padişah otağına kafir girmedi" diyerek de son nefesini veriverdi. Çadırda dualar, şehitlerin acısı, zafer sevinci ve gözyaşları birbirine karışmıştı. Allah ona rahmet eylesin. Şehitler kervanının bir güzel insanı da böylece o kervana katılmış oldu. Ve Bağdat Fatihi 4. Sultan Murat Han. 4. Murat, annesi Kösem Behpare Valide Sultan'ın naipliği altında 10 Eylül 1623 günü amcası 1. Mustafa'nın yerine atalarının tahtına oturdu. Saltanatı çok badireli bir devre tesadüf etmiş, iç kargaşalıkları, anarşiyi büyük bir cesaret ve muvaffakiyetle önlemeyi başarmış, memleketin selameti için sırasına göre sabretmesini bilmiş, zamanı gelince de büyük bir celadetle isyancı vezirlerin, paşaların cezalarını vermekte tereddüt etmemiş, kahraman, vatansever bir Türk hakanıdır. 4. Sultan Murat Han. Harplere iştirak etmiş, Bağdat Fatihi ünvanını almıştır. Dış devletlerle diplomatik münasebetleri zekice idare etmiş ve memleketin itibarını artırmıştır. Kanuni'den beri hiçbir Osmanoğlu ordu tarafından 4. Murat derecesinde sevilmemiş ve saygı görmemişti. Sonsuz cesareti, kahramanlığı, her türlü meşakkate tahammülü, büyük zekası, birçok hüneri, askeri dehası çok takdir ediliyordu. Atıcılıkta, süvarilikte, silahtarlıkta bir eşi daha yoktu. Bunda herkes müttefikti. En azgın bir attan diğerinin üzerine yere inmeksizin atlayabiliyordu Sultan Murat Han. Revan seferinde Aras Nehri'ne geçerken suya kapılıp boğulmak üzere olan zırhlı bir askeri tek eliyle yakasından tutup kıyıya kadar çekmiş, kurtardığı gibi bir kesede altın ihsan etmişti. En küçük disiplinsizliğe karşı tahammülsüz olduğu, en küçük suçları idamla cezalandırdığı halde muharebe meydanlarında askerlerine karşı çok şefkatliydi. Her gün seyyar ordu hastanelerini gezer, yaralı çadırlarını ziyaret eder, gazilerin dertlerine çare bulmaya çalışırdı. Yayını çektiği bir ok, bir tüfek mermisinden daha uzağa düşerdi. Attığı ciridin delmeyeceği bir madde yoktu. Ağabeyi 2. Osman gibi bütün sporlarda en üstün adamdı. Silahdarı Vezir Musa Paşa gibi çok cüsseli bir adamı tek eliyle kuşağından yakalayıp havaya kaldırmış, bu şekilde birkaç defa has odayı dolaştırmış, herhangi bir yorgunluk alameti de göstermeksizin sonra yavaşça yere bırakmıştı. Bu olayı Musa Paşa 4. Murad'ın ölümünden sonra Katip Çelebi'ye anlatmış, o da tarihe geçirmiştir. Osmanlı tarihçileri 4. Murad'ın Hicri 1000 tarihinden sonra gelen padişahların en büyüğü olduğunu kaydetmişlerdi. Kanuni ile 2. Mahmud arasında 1566'dan 1808'e kadarki 242 yıl içinde gelip geçen padişahların şüphesiz en büyüğüydü. Hammer'e göre devletin hayatını ve büyüklüğünü yarım asır uzatmıştı Sultan Murat Han. Eğer 4. Murat olmasaydı Osmanlı inhitatı 1683'te değil yarım asır önce başlayacaktı. Bütün eski ve yeni tarihçiler bu görüşte aynı fikirdedirler. Uzun Çarşılı 4. Murat 17. asırda gelmiş olan Osmanlı padişahlarının en değerlisidir demektedir. Fırat'ın büyük kollarından olan Murat suyu onun adını taşımaktadır. Çünkü Güney Anadolu'da yolları ihya etmiş, büyük köprüler, kervansaraylar, hanlar inşa veya tamir ettirmiştir. Buna rağmen tahta geçtiği zaman tam takır olan hazine öldüğü zaman ağzına kadar doluydu. Avrupa'da hiçbir önemli savaş yapmadığı halde tesiri de gerçekten çok büyük olmuştu. Ölümünde içte huzur ve asayiş içinde dışta kelimenin tam manasıyla şevketli bir Osmanlı bırakmakla kalmamış, cihanın en büyük vurucu kuvveti olan Türk ordusunu dehşetli bir harp makinesi haline getirmiş, Türk maliyesini ıslah etmiş, Avrupa'daki Türk casus teşkilatını yeniden düzenlemiş, kanunu devrindeki derecesine getirmişti. Devrinde imparatorluk mühim hiçbir toprak kaybına uğramamış, bilakis Orta ve Güney Irak'ı İran'dan geri almıştı. Avrupa hükümdarlarının en büyük korkusu 4. Murat çapında bir askerin henüz 30 yaşına gelmemiş bir hükümdarın batıya dönmesiydi. 4. Murat'ın pek genç yaşta şan, şeref, zafer ve tantana içinde ölümü bütün imparatorlukta büyük bir teessür uyandırdı. Bilhassa İstanbul'da ve devlet adamları arasında teessür çok büyüktü. Gazalarda bindiği üç şahane atının eyerleri ters vurulmuş şekilde Türk geleneğine göre tabutunun önünde yürütülmesi yüz binlerce İstanbulluyu hüngür hüngür ağlatmıştı. Bu büyük hükümdar babası 1. Ahmet Han'ın Sultanahmet Camii avlusundaki mütevazi türbesine de gömülmüştür. Gerçekten aziz dinleyenlerim, Sultanahmet Camii ile Ayasofya Camii'nin arasındaki o parkta böyle hemen Sultanahmet Camii'ne girerken orada Sultan Ahmet'in, 1. Sultan Ahmet'in kabri bulunmakta, türbesi bulunmakta. Onun yanında da yine 4. Murat'ın demek türbesi bulunuyor. Gelenler, geçenler, Sultanahmet'i, Ayasofya'yı ziyaret edenler bu büyük Türk hakanlarına, bu Müslüman mücahitlere de inşallah birer Fatiha okurlar. Allah onlara rahmet eylesin. Bizlere bıraktıkları bu aziz vatanı inşallah bayrağıyla, Kur'an'ıyla, imanıyla, aşkıyla koruyabilecek güç ve kuvveti de bizlere nasip etsin Yüce Rabbimiz efendim.